Ayrım 13, sayfa 141. Yemekten sonra Niyazi geldi. İsmail ağayı yatacağı odaya götürmek bahanesiyle dışarıya çağırdı. Odanın kapısına geldiklerinde de kulağına uzanıp, ''İsmail Bey'' dedi. ''Söyle Niyazi.'' Niyazi sapsarı kesilmiş titriyordu. ''Bunu sana söylemeliyim.'' ''Neyi?'' ''Hani bir adamı hızarcılar boğmuşlardı.'' ''Anımsadım Haşmet Bey'in adamını.'' ''Sen onu boğuldu mu sanıyorsun?'' ''Sen söyledin.'' Sen öyle bil diye Niyazi oradan ayrıldı. Merdivene varınca da durdu dönüp iyi geceler dedi. Ağır ağır basamakları indi. Sabah kahvaltısını Haşmet Bey ile İsmail Ağa birlikte yaptılar. Senin şu kökçülük benim işime yaradı diye işe başladı Haşmet Bey. İsmail Ağa gülerek sordu. Nasıl? Bıraktın değil mi o işi?
Bırakıp geldim.
Başka iyi bir işin olsaydı. Gene gelirdim diye onun sözünü kesti İsmail Ağa. Dinle beni öyleyse.
Buyur bey.
Bıktım yabancılardan. İnsanın adamı canından olmalı.
Doğru dedi İsmail Ağa.
Şimdi beni dinle. Ben burada İstanbul'a, Mersin'e, Adana'ya sığır, koyun, tosun, at sevk ederim yıllardan bu yana. Adana 4 yıl askeriyesine de gene sığır, koyun veririm. Benim bu işimi şimdiye kadar yabancılar sürdürdüler. Bundan sonra sen bakacaksın onların yerine.
İsmail Ağa düşünmeden ne oldu o adamlara diye soru verdi.
Haşmet Bey önce şaşaladı, sonra kendini toparladı. Öldü o adamlar diye güldü. Hiç insan ölmez mi?
İsmail Ağa'nın içine bir kuşku düştü. Niyazi doğru söylemiş olmasın? Belki bu güleç adam bir gün öfkelini verip o adamları öldürüvermesin? Ölür dedi.
Şimdi bütün malları Adana'ya 4 yola sen götürecek, İstanbul'a sen sevk edeceksin, oldu mu?
Oldu dedi İsmail Ağa.
Seninle kâra yarı yarıya ortağız.
Sağ ol dedi İsmail Ağa.
Atları da katırları da ben veririm askeriyeye. Onları da benim adıma sen verirsin.
Baş üstüne beyim.
Buna da ortağız.
Var ol beyim.
Suriye'den, Irak'tan safkan Arap atlar gelir. Urfa'da da benim için Arap at yetiştirirler. Tam 5 çiftlikle. Onları da sen satacaksın. Bu atların çoğunlukla alıcıları İzmir'dedir. Bunların kârına da ortağız.
Sonra Torosları, Gavur Dağları'nı anlattı ona Haşmet Bey. Bütün bu dağlardaki tahtacıların kendisine çalıştığını, ama bu işin çok kolay olduğunu, her şeyin tıkır tıkır işlediğini, yabancılarla kurulan bu ortaklığın ona çok para getirdiğini, bu paradan da kendisine pay vereceğini söyledi.
Okuryazarlığın var mı?
Var dedi utangaç İsmail Ağa.
Ne kadar?
Van'da okuduk dedi İsmail Ağa.
Orman işlerini de denetleyeceksin. Paralar da, tekmil hesaplar da senin elinden geçecek.
Sonra kağıtlar kağıtlar getirdi. Hepsini bir deri çantayla ona teslim etti Haşmet Bey ve İsmail Ağa işe başladı. Birkaç ay içinde bütün bozulmuş işleri yoluna koydu. Haşmet Bey kıvanç içindeydi. İsmail Ağa bir koyun, tosun, sığır sürüleri, at yılkılarıyla Adana'ya 4 yola gidiyor. İstanbul'a kadar uzandığı da oluyor. Bir dağlara çıkıyor, tahtacıları denetliyor. Bir Mersin'e iniyor, kereste fabrikasındaki işleri düzene sokuyor. Bir Urfa'da at yetiştiricileriyle cebelleşiyordu. Haşmet Bey ona sıkı sıkıya tembih etmiş.
Zinhar bana banknot getirmeyeceksin. Bu konağa hiçbir zaman kağıt para girmemiştir. Ben sağ oldukça da girmeyecektir. Aldığın banknotları hemen altına çevireceksin demişti. Sen ol, kendi evine de kağıt para sokma.
İsmail Ağa da eline geçen paraları hem Haşmet Bey hem de kendisi için hiç vakit geçirmeden ne pahasına olursa olsun altına çevirtiyordu. Ayın ancak birkaç gününü evinde geçirebiliyor, her gelişinde Salman'a armağanlar, giyitler, oyuncaklar getiriyordu. Hasan'ın bir çocuğu olmuş, çocuk daha doğar doğmaz ölmüştü. Köylüler ağılı sıtmadan öldü diyorlardı. Hasan kök sökmeyi ağasının köye döndüğü avuç avuç altınları saklaması için zeroya verdiği gün bırakmıştı. Artık köyün içinde bomboş, işsiz güçsüz dolaşıp duruyordu. Ağanın köye her gelişi Salman için onu sevinçten deliye çeviren bir düğün bayram oluyor. Çocuk babasının dizlerinde kucağında türlü şaklabanlıklar yapıyor. Yerinde duramıyor. Yeni kunduralarını, fesini, giyitlerini giyinmiş. Takmış takıştırmış köyün içine çıkıyor. Başı yerde gülümseyerek her evin önünde birazcık durup sonra yolunu sürdürüyordu son eve kadar. İsmail kimi zaman geldiğinde Salman'ı da atının terkisine alıyor, onu Adana'ya, portakalı bol 4 yola, Payas'a, Mersin'e, Antep'e götürüyordu. Bütün yorulmasına karşın babasıyla bu gezileri onu mest ediyor, dünyasını cennete çeviriyordu. İsmail Ağa ile Salman gittikçe birbirlerine bağlanıyor, biri olmadan öbürü artık bu dünyada mutlu olamıyordu. Koyun sürüleri, kırmızı tosun boğa nahırları, at yılkıları durmadan bir su gibi İsmail Ağa'nın yanından yönünden akıyorlardı. Çukurova toprağını bulut bulut toza, çamura bulayarak. Haşmet Bey ona artık kardeşim İsmail diyordu. Kardeşim İsmail, sen olmasaydın eğer ben batmıştım. Sen olmasaydın eğer ben ölmüştüm. Canımı kurtardın. Sağ ol kardeş, İsmail kardeş. Aradan 3 yıl geçti. İşler daha da düzelerek sürdü. Bu arada Antep'e, Adana'ya Fransızlar girdi. Dağlar çetelerle doldu. Haşmet Bey ile İsmail Ağa çetelere çok yardımda bulundular. Onları silahlandırıp beslediler. Ankara'dan gönderilmiş subayları sakladılar. Zaten çetelerin bir kısmı kendi adamlarıydı. Onları Ankara'dan gelen subayların buyruğuna verdiler. Ankara'nın güvenilir adamları oldular. Padişahlık bitti, cumhuriyet başladı. Onların işleri çok az bir değişiklikle daha da sağlam temellere oturarak sürdü. Ama bir gün hiç beklenmeyen bir şey oldu. Haşmet Bey'in koruyucularından birisi bir sabah bey namaz kılarken onu öldürdü. Sonra da gitti kayanın başından kendisini aşağı uçuruma attı. Arkasından da konak yanmaya başladı. Kimse konağın yangınının nasıl çıktığını bilemedi. İsmail buna çok üzüldü. Zaten çok yorulmuştu. Bütün yıl at sırtında gide gele köye döndü. Bu zamana kadar yılkı yılkı atları, sürü sürü koyunları olmuştu. Köye dönünce ilk işi kendisine bir ev yaptırmak oldu. Maraş'tan, Toroslardan, özellikle Sivas'tan ustalar getirtti. Bu ustaların arasında bir de Ermeni vardı. Ağa Ermeni ustayı Haşmet Bey'in çiftliğine gönderdi ki, usta yanmış konaktan ayakta ne kalmışsa inceleyip gelsin. Ermeni gittikten ancak 5 ay sonra geriye dönebildi. Yanmış konağı gördüm ağa dedi, böyle bir konak bu devirde yapılamaz. Ne para ne taş yeter. Ne de öyle bir konağı yapabilecek usta kaldı Anadolu'da. Peki, küçük de olsa o konağın benzerini? Küçük olursa bu olabilir, dedi Ermeni ustası. Konağa başlandı. Bütün köylüler de canla başla yapıda çalıştılar. Toroslardan en usta tahta işi yapanlar da geldiler. Bir yıla kalmadan, üstelik de özene bezene konağı bitirdiler. Niye gitti, kök söktü? Aç kaldı. Aç kaldıysa Mehmet Efendi ona yağ, ona bulgur, ona tarhana vermedi mi? Gene de verirdi. Öyle de tek Mehmet Efendi ona bakardı. Niye gitti de o Memik Ağa'nın ağzının kokusunu dinledi? Kökünü söktü. Bunda bir iş var. İşin içinde iş var. Bu kadar parayı, bu kadar altını, yılkı yılkı atları, sürü sürü tosunları, koyunları nereden buldu? Kim verdi ona? Bütün parasını gözümüzün önünde göçmenlere vermedi mi? Kendisi avradı, tüm külfeti, açlıktan kırılmadılar mı? Uzun Ömer de açlığa dayanamayıp bir gece çoluk çocuğunu alıp kaçmadı mı? Nereden buldu? Kör mezarın hüyüğü ne güne duruyor? Kökçüler diyor ki, zalim oğlu Halil diyor ki, o hiçbir zaman yorluğunu alırken bizimle oturmazdı. Oturmazdı da varır, kör mezarın hüyüğündeki meşe ağaçlarının altında yatardı. O kör mezarın hüyüğünde ne var? Ne olduğunu bu İsmail bilmez mi? Elinde ta Van'dan yazılı kağıtlarla gelmiş. Kağıtlarda kör mezar hüyüğünün tasviri varmış. İsmail bunu o Ermeni'den almış. Kasabada ona Ermeni sarayını vermişler. Neden almamış? Kasabada ona Ermeni çiftlikleri vermişler. Neden ille de bu köy demiş? Sonracığıma elindeki avucundakini dağıtmış da neden kökçü olmuş? Neden? Neden gece gündüz gitmiş de kör mezar hüyüğünün oraya nereden ayrılmamış? Kazmış kazmış da böğrünü delik deşik etmiş kör mezar hüyüğünün. O kadar altını kim çıkarmış oradan da Adanalara, İstanbullara götürüp bozdurmuş. Şu Salman'a da bakın da hele, kel Salman'a. Giyiyor parlak kunduraları, çekiyor üstüne ipek giyitleri. Cebi para dolu. Köyün hiçbir çocuğuna bir çifte söz ediyor mu? Başı dimdik, yöresine bakmadan peri padişahının oğlu gibi dolanıyor köyün içinde. Burnu da havada. Köyün tüm çocukları da ona yaltaklanıyorlar. Yöresinde dört dönüyorlar. Köyün çocuklarının ödü kopuyor ondan. Kel Salman'dan. Ödü kopuyor. Ne demiş Kel Salman? O kimseyle konuşmaz ki. Kendine yedirip de bir kere konuşmuş. Babam demiş. Kör mezarın hüyüğünü kazdı kazdı da ağzına kadar altınla dolu. Nah bu kadar bir demir sandık çıkardı oradan demiş. Bir kere ağzını açıp da konuşmuş. Onda da bunu söylemiş. Konuşsa Kel Salman, konuşsa daha kim bilir neler söylerdi. Karanlık bir yaz gecesinde kör mezarın hüyüğüne oğulları yanaşmalarıyla önce Mehmet Efendi geldi. Ellerinde kazma küreklerle. Onun arkasından teker teker öteki köylüler sökün ettiler. Başladılar dehşet bir hırsla kör mezarın hüyünü kazmaya. Altın dolu demir sandıklar aramaya. Bir hafta 10 gün durup dinlenmeden oraları kazdılar. Hüyü yerle bir ettiler. O yöreler hep derin kuyularla doldu. Kazdıkları yerlerden habire yazılı mermer taşlar, mermer yontular çıkıyordu. Güzel gözlü, güzel burunlu, saçları düzgün, özenle taranmış kadınlar, kadın başları, ellerinde kalkanları, kılıçları, örgülü saçları, koşan, ok atan, kaval çalan erkekler, dolu dizgin koşan atlar, tazılar, geyikler çıkıyordu. Yontuların insana benzerlerini hemen oracıkta biraz da öfkeden kazmalarla, külünklerle parça parça ediyorlardı. Yazılı taşları, hayvan yontularını da köye taşıyorlar, İsmail Ağa'ya armağan ediyorlar. O da onların höyükte bulamadıkları paralardan bir şeycikler veriyor. Kendi de bu yazılı taşları konağının duvarında kullanıyordu. Bir ay, 5 ay tarlalarında çalıştıktan sonra kör mezarın hüyünden umudunu kesmiş köylüler birden canlanıyor. Yeni bir umuda düşüp ellerinde kazma kürek, orasının altını üstüne getiriyorlar. Altın dolu sandıkları bulamayıp süklüm püklüm öfkelerinden kudurarak çıkan taşları, yontuları un ufak ederek yeniden köye dönüyorlar. Sessiz yerlerine oturuyorlardı. Bu sessizlikleri İsmail Ağa'nın evinde yeni bir olay oluncaya kadar, yani Zero'nun pelinde bir altın kemer, Salma'nın boynunda altın köstekli bir saat, İsmail Ağa'nın altında oynayan, şaha kalkan bir at görününceye kadar sürüyor. Bundan sonra da gene hırsa kapılan köylüler kazmayı küreği kaptıkları gibi soluğu kör mazarın hüyünde alıyorlar, tarlaları delik deşik ediyorlar. Bir hafta 10 gün, 15 gün bir deli gibi çalışmadan sonra çıkan bütün yontuları, taşları un ufak edip köye sessizce gene geri dönüyorlardı. Konak bittikten sonra İsmail Ağa'ya konağı görmek için konuklar geliyordu yöre kasabalardan, Adana'dan, Antep'ten, Mersin'den. Her gelen büyük bir de armağan getiriyordu. Arif Bey bile İsmail Ağa'nın konağını duymuş, atına binip bu sürgün ettiği adamın evine gelmişti 4 arkadaşıyla. İsmail Ağa onu candan, en eski arkadaşıymış gibi sıcaklıkla, saygıyla karşılamıştı. Köye her gelene köylüler ne yapıp edip bir yolunu buluyor, kör mezar hüyüğünün altın dolu demir sandığını anlatıyorlardı. Köylüleri dinleyip evine, köyüne, kasabasına dönen birçok konukla başlıyorlardı yörelerindeki hüyüklerin altını üstüne getirmeye. İsmail Ağa, Haşmet Bey'le çalıştığı süre içinde birçok ahbap arkadaş edinmişti. Antep'ten Maraş'a, Maraş'tan Adana'ya, Mersin'e, İzmir'e, Kayseri'ye, Halep'e kadar. Konağın yapıldığını duyan oradaki dostlardan da armağanlar geliyordu. Hele Salman'a nakışlı ceviz sandıklarda o bölgenin meyveleri, üzümü, inciri, kuru dutu, bastığı, elması, portakalı yağıyordu. Salman bütün bunları köyün içini dolaşarak köylülere, köy çocuklarına göstere göstere yiyor, onlara bir zırnık bile koklatmıyordu. Yedikleri şeyler bu köylülerin görmedikleri yiyeceklerdi. İsmail Ağa evinin yanına bir de büyük bir ahır yaptırmıştı. Urfa'dan, Halep'ten, İskenderun'dan en namlı soylu atlarla doldurmuştu ahırı. Çerkez seyisler getirtmişti uzun yayladan atlara baksınlar diye de. Ve İsmail Ağa gittikçe zenginliyor, ticareti büyüyordu. Köyde, yöredeki köylerde onun tam tersine gittikçe fıkaralaşıyorlardı. Girişken, konuşkan, açık yürekli bir kişiliği olan İsmail Ağa elinden geldikçe köylüsüne, yöre köylülerine yardım ediyordu. Kapısına gelen sıkışmış kişiyi eli boş gönderdiği görülmüş değildi. O yoksulluk günlerinde kendisine yardım eden, kendisine bir hafta 10 günde koskocaman bir ev diken köylüleri unutmamıştı. Memik Ağa'yı da unutmamıştı. O gün bugündür Memik Ağa'yla çok az karşılaşmışlar, karşılaştıklarında konuşmamışlardı. İsmail Ağa, zalim oğlu Halil de bu kötü günlerinin en iyi dostunu da unutmamış, gitmiş onu kök sökerken Karaçalılık'ta bulmuş, birlikte çalışmayı önermişti ona. Halil onun önerisini kabul etmemiş, yüze yüze kuyruğuna getirdik, ağa 7 yıllık emeğim var, hakkımı alıp bu yıl sulaya gideceğim artık demişti. Onu konağa çağırmış, bunu bile kabul ettirememişti. Bundan sonra onu ne kadar evine çağırmışsa Halil gelmemiş, ne önermişse kabul etmemiş, İsmail Ağa'yı bir daha görmek istememişti. O da ona gücenmiş, Halil'in adını bir daha ağzına almamıştı. Bir gücenginliği olmuştu Halil'in ona ya, İsmail Ağa bunun sebebini düşünmüş, tanışılmış, bir türlü çıkaramamıştı. Halil Hasan'la konuşuyor, görüşüyordu. Hasan'sa köyü, evi bırakmış, Toroslardan çok güzel, üstü güneş işleme bir kepenek getirtmiş çobanlığa başlamıştı. Tosun, koyun, keçi sürülerinin, yılkının, her birisinin ayrı ayrı çobanları vardı ya, Hasan bunların başında birinci çobandı. O zaten Van'da da evin çobanıydı. O her şeysiyle ta çocukluğundan beri ağasına öykünüyordu. Eğer Van'da her okul dönüşünde İsmail Ağa evin çobanlığını yapmamış olsaydı, Hasan mümkünü yok bu işe girmezdi. Çoban başılığı da çok iyi beceriyordu. Az bir sürede Hasan'ın çobanlığı dillere destan olmuştu. Bunca sürülük koyunları bir bakışta hemen biliyor, çobana şöyle şöyle, şu kabaldaki koyun ya da keçi, tosun nerede diye soruyordu. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor, bunca sürülük koyundan, keçiden bir tekini bile kurda kaptırmıyordu. Oysa buralarda kurt doluydu. Bir de Hasan Salman'ı hiç sevmiyordu. Bu çocuğu ne kadar sevmek istediyse de ona hıncı öfkesi gittikçe artmıştı. Elinden gelse ağası bu delirmiş gözlü oğlanı bu kadar sevmese bir gece boynunu sıkıverir öldürürdü. Oğlan gittikçe de semiriyor, konurlanıyor, herkese aşağılık yaratıklarmış gibi bakıyordu. Köyün içinde kabararak insanlara şöyle göz ucuyla ancak bakarak göğsü ileride bu dünyayı ben yarattım dercesine dolaşıyordu. Hasan el altından şu burnundan kıl aldırmayan şu piçin hep bir araya gelerek ağzını burnunu kırın diye köyün çocuklarını çok kışkırtmış bir sonuç alamamıştı. Bütün çocuklar ondan, onun şöyle bir başını kaldırıp sert duruşundan korkuyorlardı. Salmansa babasından hiç ayrılmıyor, onunla kale boynuna çıkıp o kayanın dibine gidiyorlar. Babası namaz kılıp o hangi dilden olduğu bilinmeyen bir dille usul usul hiç duyulmamış türkülerini söylüyordu. Bir gün Halep'ten bir doru at getirdi İsmail Ağa'ya bir Arap. "Bunu sana kardeşliğin onlik gönderdi," dedi. Atı teslim etti, bir kahve bile içmeden çekip gitti. İsmail Ağa şaşkınlığa uğradı. Van'daki hikayeyi anımsadı. Gelen atı Mehmet Efendi'ye göstererek onlikle başından geçenleri anlattı. Bu da anında köye yayıldı. At çok güzel, çok soylu bir attı. İsmail Ağa uzun süre yalnız bu ata bindi. Kar kavak boyuydu. Dağlardan soluk soluğa bir çoban geldi İsmail Ağa'ya. "Gördüm," dedi. "Sorda bir mağarada senin arkadaşın onliki gördüm. İki büklümdü, açlıktan can çekişiyordu. Ona yiyecek süt sağdım verdim. O kadar açtı ki yiyemedi. Önüne koydum yiyecekleri, ben sana koştum. Onnik'in senin has kardeşliğin olduğunu biliyordum. Bir de Onnik'in kapısında 5 yıl çalıştım. Bana çok iyiliklerde bulundu. Köylüler sor koya mağaralarında bir Ermeni'nin kaldığını öğrenmişler, silahlanmışlar. Ben buraya gelirken mağara mağara arıyorlardı." İsmail Ağa demek Onnik kaçamamış diye düşündü. Kel Rıza'dan kurtulamadı. Aptal, beceriksiz adam. Hemen mavzerini aldı, bir mavzer de çobana verdi. Ayaklarına hediklerini çekti, koşarcasına yola düştüler. Çoban onu kese yoldan mağaraya götürdü. Daha mağaraya varmamışlardı ki köylülerle karşılaştılar. "Ermeni var İsmail Ağa," diye bağırdılar köylüler. "Öldürmeye geldik." "O hasta," dedi İsmail Ağa, "onu öldüremezsiniz." "Daha iyi ya, ölüme yaklaşmış, kolay canı çıkar," dedi bir köylü. "O Onnik, o benim arkadaşım." "Baban da olsa öldürürüz," dedi Sofi. "Günahtır Sofi," dedi İsmail Ağa. "Dinimizde hasta öldürmek var mı?" "O hasta değil," dedi Sofi. "Turp gibi." "Gördün mü sen onu?" "Görsem öldürürdüm," dedi Sofi. "Şimdi beni öldürmeden onu öldüremezsiniz." "Gerekirse seni de o kafirle birlikte öldürürüz." Çobanla İsmail Ağa mağaraya koştular. Onnik mağaranın karanlığına çekilmiş, korkusundan bir kovuğa sığınmıştı. "Onnik, benim, ben İsmail'im. Arkadaşın, dostun, ses ver." Ta öteden mağaranın ucundan iniltiye benzer bir ses geldi. İsmail Ağa ile çoban hemen oraya koşup Onnik'i aldılar. Mağaranın aydınlığına çıkardılar. Ne görsünler? Onnik bir çocuk kadar ufacık kalmıştı. Ayakta duramıyor, sendeliyordu. "Günlerdir yemek yemiyorum İsmail," dedi. "Açım İsmail, beni öldürecekler kardeş. Ben bundan sonra iflah olur muyum? Kel Rıza burada mı?" "İyileşeceksin," dedi İsmail. "İyileşeceksin ya, seni buradan nasıl dışarıya çıkaracağım? Kapıda bekliyorlar. Rıza yok şimdilik." "Beni öldürecekler İsmail. Bırak beni. Ben nasıl olsa kurtulmam. Ölürüm bundan sonra. Bari sen canını kurtar." "Sus Onnik," dedi İsmail Ağa. "Belki ikimiz de kurtuluruz." Mağaranın ağzında 30-40 silahlı adam vardı. Sofi dışarıda sakalını oynata oynata kalabalığa bir şeyler anlatıyordu. İsmail Ağa dışarı çıktığında, "Sofi!" diye sesinin var gücüyle ağa buyurur gibi sert bağırdı. Şimdi Çoban Ali Onnik dostumu kucağına alacak. Çünkü Onnik ölüyor, hasta. Ben önlerinde, ortada Onnik. Onu öldürmeye kalkarsanız bizi de öldürürsünüz. Gelirken de beye haber verdim. Eğer vurulursam benim kanımı yerde komayın. Benim kanım Sofi'nin boynundadır dedim. Sofi koşarak geldi. Ver Ermeni'yi bana, onu öldürmeliyim ben. Cennete gideceğim. Bu Ermeni'yi de öldürürsem benim sayım tamam olacak. Cennete gideceğim. Ver onu bana da sevabıma gir. Ben onu Rıza'dan satın aldım. Veremem bu hasta adamı. Dostumu kimseye öldürtemem. Sofi ellerine yapışmış yalvarıyordu. Kıyma bana arkadaşımın oğlu. Ben Allah yolunda çok cefa çektim. Etme bunu bana. Ben aylardır demir çarık, demir asa, son Ermenimi, son cennetliğimi arıyordum. Onu buldum işte. Benim cennet makamımı elimden alma. Alırsan seni de öldürürüm. Öldür beni de, Çoban Ali'yi de. Ondan sonra cennete git. Etme bunu bana. Oğlunu öldürdüm, ocağına düştüm. Bir tek Ermeni kalmadı buralarda, bir tek. Eğer bir Ermeni daha bulacağımı bilseydim, arkadaşımın oğlu, bu 12'yi sana bağışlardım. Üstelik bu 12 dünyanın da en iyi adamı. 10 tane Müslümanı değer, tatlı dilli, cömert, dostu için canını verir. Ama velakin ben ne yapayım? Onu öldürüp cennetimi kazanmalıyım. Onu bana verirsen sana da dua ederim. Sen de cennetlik olursun. Onu bana ver.
Veremem Sofi.
Onu öldüreceğim. İsmail Ağa ellerine yapışmış Sofi'yi şöyle bir silkeledi. Sofi vardı karların üstüne düştü. Kargışlar yağdırmaya başladı. Yüzünü sakallarını yoluyor çırpınıyordu. İsmail Ağa öfkeyle mağaraya girdi. Onnik çobanın kucağındaydı.
İndir Onnik'i kucağından. Kaputunu çıkardı ona verdi. Sar buna onu.
Çoban bir iyice Onnik'i kaputa sardı. Kucağına al. Şimdi ben arkamı döneceğim. Sırtıma, belime iyice daya dostumu. Ben önden siz arkadan. Hiç birbirimizden ayrılmadan. Köye kadar. Dışarı böylece çıktılar. Sofi onların üstüne saldırmaya hazırlanırken İsmail Ağa,
"Dur Sofi!" diye bağırdı. "Bir adım atarsan yerinden kurşunu yersin!"
Eli tetikteydi ve tüfeğin namlusu Sofi'ye o anda döndürülmüştü. Sofi ile ötekiler oldukları yerde kala kaldılar. İsmail Ağa ile Ali aralarından geçip karlara bata çıka köye yöneldiler. Az sonra kendisini toparlayan Sofi yanındaki adamlarla arkalarından gelmeye, durmadan da sakalını çekerek İsmail Ağa'ya yalvarmaya başladı.
''Ver bana kısmetimi, beylerin beyi İsmail. Ver bana cennetimi. Bunu öldürürsem cennetimi kazanacağım. Ver bana 12'i.''
İsmail Ağa susuyor, hiçbir söze varmıyordu. Sofi yolda birkaç kere 12'i nişanlayıp ateş etmek istedi ama bunu beceremedi. Çünkü 12'e nişan alınca İsmail Ağa da ona nişan alıyordu. Köye böylece girdiler. Kapıda onları İsmail Ağa'nın anası karşıladı.
''Yavrum, 12'im.'' diye onu eve soktu. ''Vay sana ne yapmışlar bu kafirler, dinsiz imansızlar.'' diye de içeriden bir çığlık kopardı. ''Şimdi ben sana ilaçlar kaynatıp merhemler yaparak iyileştiririm. Şimdi, şimdi.''
Hemen ona yemek çıkarttı. Onnik'in bir türlü çenesi açılmıyordu. Ana onu keçelere, yorganlara sardı, çenesini açtı. Ağzından boğazına kendi eliyle kaşık kaşık sıcak süt akıttı. Onnik ancak 3 gün sonradır ki kendine geldi, başından geçenleri anlattı.
Evden ayrıldıktan sonra bir baktım, Sofi 5 adamla ardımda. Sofi'nin beni ne yapacağını biliyorum. Sofi daha yanıma yaklaşmadan ben ortadan gittim. Gölün kıyısındaki bir yarın kovuğuna attım kendimi. Aç susuz orada 2 gün 2 gece kaldım. Oradan bir gece İsmiran köyüne gittim. Benim kim olduğumu bilmiyorlardı. Vardım Sofi İbrahim'in evine misafir oldum. Sofi İbrahim benim kim olduğumu bilmez mi? Babamla kaç kez onun evinde kalmıştık. Bir seferinde gelin size de ders vereyim, gelin de benim müridim olun diye teklifte bulunmuştu. Nasıl bilmez?
Bilir.
Beni tanımamazlığa geldi, buyur dedi. Tanrı konuğunun başım üstünde yeri var. Ondan sonra orada da 5 gün kaldım. Duydum ki Sofi ile adamları İspirana'da gelmişler, beni arıyorlar. Bir gece Sofi İbrahim bana geldi, işler karıştı. Benim Tanrı konuğunu bu gözü dönmüş canavarın elinden almaya gücüm yetmeyecek. Tanrı konuğu bu köyü bu gece terk etse iyi olur dedi. Ben de oradan hemen ayrıldım. Nereye gittimse, hangi köye, hangi dağa saklandımsa bu Sofi benim izimi buldu. Sonra bu mağaraya düştüm. Orada 1 hafta aç susuz kaldım. Buraya gelecek, kaçacak halim kalmamıştı. Çobanı gördüm. Sonra bir köpek geldi, beni burada buldu. Çoban Ali'nin kavalını duydum. Sonra da hemen anladım kavalı çalanın Çoban Ali olduğunu. Sürünerek yanına varabildim.
Ali dedim, Ali ben Onnik'im, İsmail'e haber ver. Ali beni aldı mağaranın kapısına bıraktı. Beni bir köpek kokladı mağaranın kapısında. Başka bir çoban da görmüş olacak. Sofi İbrahim beni bilmez mi?
Bilir.
Saklandığım öteki köyler evlerde benim kim olduğumu biliyor, bilmezlikten geliyorlar, saklıyorlardı. Sonra oraya da Sofi geliyor. Onlar da tıpkı Şeyh Sofi İbrahim gibi Tanrı konuğunun başımızın üstünde yeri var. Ama bu gece bizim köyden ayrılsa iyi olur diyorlardı. Bütün o köyler benim kim olduğumu bilmez mi?
Bilirler.
Sofi adamlarıyla bir beye, bir İsmail Ağa'nın babası hacıya gidiyordu. Bana teslim edin hakkımı, cennetimi diye yalvarıyor, onları tehdit ediyor, bağırıyor, çağırıyordu. Gece sabahlara kadar da adamlarıyla uyumayıp onlik kaçmasın diye İsmail Ağa'ların evini kuşatarak nöbet tutuyordu. İsmail Ağa bir süre sonra Sofi'nin bir dalgınlığından faydalanıp onlikle ve silahlı 5-6 arkadaşıyla dışarı çıkıp atlara bindiler. Arkadaşları onları köyün dışına kadar uğurlayıp geri döndüler. İsmail Ağa 12 Irak'ı Arap içine götürüp babasının dostu bir Yezidi'ye teslim etti. Halep'ten soylu atı İsmail Ağa'ya gönderen 12 bu 12 olacak.